Ayrım 8. 5. Bölüm. Sayfa 55. Arkadaş olmasına arkadaştık. Ama bu olayda kendimi fena halde dışlanmış hissediyordum. Hayır, oyun bozanlık yapmıyorum. Kimseyi suçlayacak da değilim. Biliyorum ne yaptıysam kendi kendime yaptım. Belki de gerçekten fazla kuruntulu davrandım. Belki de kimse benim gibi ayrıntılı düşünmeyecek. Bu olay başımıza iş açmadan kapanıp gidecekti. Hatta Kenan amacına ulaşacak, dikkate alınan bir fotoğraf sanatçısı olup çıkacaktı. Böylece ölümsüzlük zırvalarıyla kafamızı şişirmekten de vazgeçecekti. Sonunda sakinleşmiş, korkularımdan kurtularak olaya arkadaşlarımın gözüyle bakabilmeyi öğrenmiştim. Öğrenmesem ne olacak? Onlar projelerini uygulamaya başlamışlardı bile. Çok istediğim halde artık beni aralarına almalarını söyleyemezdim. Onlar da düşüncelerimin değiştiğini bilmedikleri için beni hiçbir zaman yanlarına çağırmazlardı. Olayları akışına bırakarak kurmayı düşündüğüm fabrikanın işlerine yöneldim. Çözülmesi gereken o kadar ıvır zıvır mesele vardı ki Katya ile Beyoğlu'nda Rebul Eczanesi'nin önünde karşılaşıncaya kadar ne bizim iki kafadarla ne de onların projeleriyle uğraşabildim. Fakat dünya küçüktü. Beyoğlu daha da küçüktü. Birbirimizi yitirmemiz olanaksızdı. Katya'yı karşımda gördüğümde ilk olarak Kenan'ın projesi gelmişti aklıma. Ancak bu karşılaşmanın hemen öncesinde başımdan geçen ilginç bir olayı aktarmalıyım. O sabah Yeni Bosna'daki fabrikaya uğramış, yaz için hazırladığımız keten ürünler hakkında tasarımcılarla küçük bir toplantı yapmıştım. Beyoğlu'na geldiğimizde vakit çoktan öğleyi bulmuştu. Şoförüm Orhan'a bizim Volvo'yu otoparka bırakmadan önce beni tarla başında Sakız Ağacı Caddesi'nin Beyoğlu girişinde indirmesini söyledim. Beyoğlu'nun her caddesi, her sokağı, her çıkmazı, her geçidi ayrı bir maceradır. Yine de bu caddeyi daha çok sever, daha ilginç bulurum. Sağ tarafında Katolik Ermenilerin Surp Astvatsatsin Kilisesi, az ileride Travestilerin çalıştığı randevu evlerinin bulunduğu bir sokak, ortalarda Sinepop sinemasının çıkışı, caddenin sona erdiği yerde ise cuma namazlarında cemaatin yollara taştığı tarihi Hüseyin Ağa Camii yer alır. Bunlara ayakkabıcılar, saatçiler, ucuz giysi satan mağazalar, kafeler, garibanların kaldığı bir otel ve Ağa Camii'nin tarihi çeşmesinin karşısında yere açtığı tezgahında kitap satan yoksul bir sahaf ile meşhur Hacı Abdullah lokantasında ekleyince Beyoğlu'nun özelliklerini taşıyan bir cadde ile karşılaşırsınız. Gündüzleri esnafın işiyle gücüyle uğraştığı bu cadde, gece yarısı olup da saat 1'i devirdi mi farklı bir kimliğe bürünür. Barlarda, meyhanelerde, birahanelerde kafayı çekmiş insanlar salınarak geçmeye başlarlar. Zaman zaman sarhoş naralarına, kanlı bıçaklı kavgalara, uyuşturucu satışına, fuhuş pazarlıklarına sahne olan cadde sık sık polis ya da ambulans sirenleriyle yankılanır. Bazen gece yaşananlar gündüze de uzar. Artık bu türden olaylara alışkın olan esnaf dudaklarında bir gülümsemeyle izler yaşananları. O gün geceden sabaha sarkan olaylardan birine ben de tanık olmuştum. Arabadan Sakız Ağacı Caddesi'nin başında inmiş, ofisime yürüyordum ki birden bir bağırış çağırış, bir velvele kapladı caddeyi. Dükkanlarından dışarı fırlayan esnaf birbirlerine neler oluyor diye sorarak caddenin sol tarafındaki Nane Sokağı'a yöneldi. Ben de kendimi tutamayıp kapıldım onlara. Sokağın girişine geldiğimde 18'inde bile göstermeyen bir erkek çocuğun çırılçıplak bir halde, küfürler ederek köşedeki binanın giriş katındaki kundura atölyesini taşladığını gördüm. Aslında bu tür kavgalardan uzak dururum. Ancak bu kez merakıma yenilerek olayı izleyen kalabalığın ön sıralarında bir yer buldum kendime. Çocuk toplanan kalabalığı aldırmadan çıldırmış bir halde eline ne geçerse kundura atölyesinin pencerelerine atıyordu. Attığı taşların çoğu hedefini bulmasa da atölyenin sokağa açılan dört penceresinden ikisinin camlarını kırmayı başarmıştı. Kırılan camlar tehlikeli şekilde sokağın zeminine yayılmış, bazıları çocuğun ayaklarına batmıştı. Çocuğun bastığı yerde kan lekeleri kalıyordu. Fakat çocuk ne kendisini izleyenlerin ne de ayaklarına batan cam parçacıklarının farkındaydı. Senin ananı götten sikeceğim, senin kızını götten sikeceğim, senin avradını götten sikeceğim diye bağırarak binaya atmak için yerlerde taş aranıyordu. Üzerindeki beyaz önlükten köşedeki restoranın garsonlarından olduğu anlaşılan gençten biri hep de götten sikiyor diye söylendi alaycı bir tavırla. Ne yapsın çocuk diye atıldı bir başkası. Akşam götü kaybetmiş, böyle küfrederek kendini rahatlatıyor. Onun da sesinde aynı alaycı tını vardı. Yine kulağın para Cahit'in işi değil mi diye sordu tombulca düzgün giyimli biri. Başka kim olacak dedi garson. Hep aynı hikaye. Bu garibanın yatacak yeri yoktu anlaşılan. Cahit gel bizim atölyede uyu dedi. Çocuk da ne bilsin herifin kulağın para olduğunu, gitti Cahit'le beraber. İnsan fark etmez mi abi diye sordu öteki. Nasıl fark etsin, kim bilir kaç gündür uykusuzdur bu oğlan. Sızıp kalmıştır, belki Cahit İbnes şarap da içirmiştir çocuğa. Şaraba ne acet, balik kokusu yeter dedi tombul olan. Ne o, yoksa Cahit seni de mi attı içeriye diye takıldı garson. Beni değil ama seni attığını herkes biliyor oğlum diye karşılık verdi tombul. Yakında garsonluğu bırakıp şu arkadaki oğlan kerhanesinde çalışmaya başlayacakmışsın. Hiç alınmadı garson. Keşke alsalar oğlum dedi pişkin pişkin sırıtarak. Garsonluktan elimize ne para geçiyor ki? Ama ben zayıfım. Ne emmeye gelirim ne gömmeye. Fakat senin maşallahın var. Yumurta gibi oğlansın. Pezemekler anında kapar seni. Ne biçim müşteri toplarsın. Tombul olanı yanıt vermek üzereydi ki ayıp be diye gürledi yaşlıca bir adam. Utanmıyor musunuz böyle konuşmaya? Sizde hiç vicdan yok mu? Baksanıza şu çocuğun haline. Biz çocuğa ne yaptık ki Sırrı amca dedi garson. Bize kızacağına kulampara Cahit'e kız. O rezil herifi de attıracağım zaten buradan. Ama siz de biraz saygılı olun. Görmüyor musunuz zavallının halini? Boşa üzülüyorsunuz Sırrı Bey diyerek uzun boylu biri karıştı konuşmaya. Acıdığınız çocuk bu yolun yolcusu. Dün bizim tezgahtar Ramazan'a gelmiş, açıktan para karşılığı ilişkide bulunmayı teklif etmiş. Ramazan da sille tokat kovmuş onu. Üstüne ben geldim, anlaşılan bizim dükkandan kovulunca Cahit'in dükkanına yollandı. Sırrı amca inanmak istemiyordu. Çocuk gönüllüyse bu hali ne oluyor? Cahit parasını vermemiştir dedi uzun boylu olanı. İşte mesele bu. Derinden bir la havle ve la çekti Sırrı amca. Ne günlere kaldık ya, şu hale bak. Öfkeyle başını salladı. Yok arkadaş, onu bunu bilmem, bu Cahit denen sapığı kovmamız lazım bu sokaktan. Hangi birini kovacaksın Sırrı amca? Polis aracının siren sesi duyulmasa tartışma daha uzayıp gidecekti. Aracın görünmesiyle birlikte taraflar tartışmayı kesip olaya döndüler. Polisi gören çocuk da bir anda sakinleşmiş, arabadan inen iki üniformalı memura ağlayarak derdini anlatmaya koyulmuştu. Memurlar kanıksamış bir yüz ifadesiyle onu dinlerken, arka koltuktan başkomiser Cüneyt indi. Kenan kadar aramız iyi olmasa da onu daha önce görmüştüm. Geçen yıl mağazamıza hırsız girdiğinde karşılaşmıştık. Başkomiser Cüneyt duygularını belli etmeyen gözlerle çocuğu süzdükten sonra tamam tamam diyerek bir pardesü uzattı. Arabaya gir, karakola da anlatırsın ha derdini. Çocuk başkomiser Cüneyt'in söylediklerini uygulayıp cılız bedenini pardesüyle örterek arabanın arka koltuğuna yerleşirken başkomiser de adamlarına döndü. Elinde cızırdamayı sürdüren telsizle kundur atölyesini işaret etti. Gidin getirin şu herifi. Polisler tıpkı çocuk gibi Cüneyt'in söylediklerini harfiyen uyarak binanın içine daldılar. Az sonra seyrek saçlı, aksakallı, orta boylu, çakır gözlü, masum görünüşlü bir adamı dışarı çıkardılar. Kulampara Cahit dedikleri bu olmalıydı. İki polisin arasında yürüyen adam vallahi iftira memur bey diyordu. Evim yok dedi. Başına bir bela gelmesin diye dükkanı aldım. bir gece önce parkta yatmış, bunun ırzına geçmişler. Bu gece de aynısı olmasın diye yanıma aldım. Ama oğlan deliymiş. Bana iftira edip duruyor. Konu komşuya rezil olduk. Birden durdu, başkomiser Cüneyt'i fark etmişti. Çakır gözleri korkuyla büyüdü. Memurlara yalvarmayı bırakıp komisere yöneldi. Cüneyt başkomiserim, ben yapmadım. Size söz vermiştim. Kur'an ekmek hakkı için ben yapmadım. Cüneyt yüzünde tek bir kıpırtı olmadan Cahit'e bakıyordu. Cahit endişe içinde yüzen gözlerini başkomiserden ayırmadan yaklaştı. Amirim yalan, bu ibne çocuğu beni oyuna getirdi, elini ayağını öpeyim yalan. Cüneyt hala sessizdi. Cahit başkomiserin eline uzandı. Başkomiser sanki Cahit'i doğrultmaya çalışıyormuş gibi yapıp elindeki telsizi adamın suratına olanca gücüyle indirdi. Cahit keskin bir çığlık atarak iki eliyle burnuna sarıldı. İki polis onun daha fazla bağırmasına izin vermeden arabanın içine soktular. Az önce bağıran çağıran çocuk da sinmişti. Nefret ettiği adama yer açmak için sessizce çekildi arabanın köşesine. O anda Cahit elini yüzünden çekti. Burnundan beyaz sakallarla kaplı çenesine yayılan kanı gördü. Yaşlı insanların dayak yemesine dayanamam. İçim bir tuhaf oldu. Hızla döndüm, olayı hala şehvetli bir merakla izleyen kalabalığı yararak yeniden Sakız Ağacı Caddesi'ne çıktım. Tadım kaçmıştı. Hızlı adımlarla yürümeye başladım. Yürürken bir kez daha babamın haklı olduğunu düşünüyordum. Aralarında gerçekte neler geçtiğini bilmesem bile o çıplak çocuğun da Cahit denen o adamın da güçsüz oldukları için ezildiklerini, aşağılandıklarını, horlandıklarını çok iyi biliyordum. Beyoğlu'nda gönlünce davranan, cinsel tercihlerinden dolayı aşağılanmayan kadın erkek birçok eşcinsel biliyordum. Hak ettikleri gibi saygın bir hayat sürüyorlardı. Fakat hepsinin parası, işi, konumu vardı. Aşağılanmamak, horlanmamak için tek çare güçlü olmaktı. Babam bunu çok küçük yaşlarda anlamıştı. Başarısının altında yatan sır buydu. Belki de bu yüzden onun yanlışlarını daha kolay affedebiliyordu. Bunları düşünürken elim kendiliğinden babamın liseyi bitirdiğimde bana armağan ettiği günden beri hep yanımda taşıdığım saate gitti. Saatin gümüşten kapağını okşamaya başladım. Son aylarda babam yüzünden oldukça zor anlar yaşasam da onun gibi düşününce kendimi iyi hissediyor, içimi güçlü bir dinginlik kaplıyordu. Hayır, huzurla ilgisi yoktu bunun. Davranışlarının haklılığından emin olmanın getirdiği bir tür rahatlık belki. Ayağını daha sağlam yere basabilmek ve seni yok etmek için hazır bekleyen dünyaya kafa tutmanın verdiği güven. Varlığını sürdürmekle, elindekini korumakla, daha fazlasına sahip olmakla ilgili bir duygu. Bakmayın bizim Kenan'ın söylediklerine. Yaşam bundan başka bir şey değildir. Aklımda bu düşünceler Ağ Camii'nin köşesini dönmüş, Rumeli Han'ın önünden geçiyordum ki Selim Bey diyen bir kadın sesi duydum. Aldırmadım, dünyadaki tek Selim ben değildim ya, ancak ses ısrarcıydı. Selim Bey! Döndüm, döner dönmez su yeşili bir çift gözle karşılaştım. Bal rengi saçların çevrelediği bu oval yüzü, bu kumral kaşların altından tanıdık bakışlarla beni süzen yeşil gözleri daha önce nerede görmüştüm ben? Beni hatırlamadınız. Dudaklarında çekingen bir gülümseme belirmişti. Ben Katya, Kenan Bey'in kokteylinde tanışmıştık hani. Tabii ya, nasıl olmuş da çıkaramamıştım. Bu rastlantı benim için o kadar beklenmedik bir durumdu ki onu tanıyınca şaşkınlığım daha da arttı. Yüzümdeki ifadeyi yanlış yorumlayan Katya, hani Nihat'ın eşi Melek'le birlikte diye ayrıntılı açıklamalara yöneldi. Evet evet, sizi tanıdım diyerek ben de ona gülümsedim. Ama sizin beni tanımanıza şaşırdım. Aslına bakarsanız sizi ben tanımadım dedi. Mahcuplaşmıştı. Kenan Bey tanıdı. Kenan mı diye çevreye bakındı. Evet, başıyla arkasındaki Rebul eczanesini gösterdi. İçeride ilaç alıyor. mümkünse onu beklemenizi söyledi. Gözlerimi kısarak eczaneye bakınca Kenan'ı gördüm. Bana el sallıyordu. Ne zamandır görmüyordum bu herifi. En az 10 gün olmalı. Fabrikanın işlerine boğulduğum için bu aralar Nihat'la da pek görüşememiştim. Kenan'la birlikte çalışıyorsunuz değil mi? Şaşırma sırası ona gelmişti. Nereden biliyorsunuz? Bahsiniz geçmişte şu cinayet fotoğrafları projesi. Evet, şu cinayet fotoğrafları projesi, dedi Katya. Yüzü gölgelenir gibi oldu. Yoksa o da bu işi doğru bulmuyor muydu? İlginç bir proje, dedim anlamak için. Bakışlarını kaçırarak, ya ilginç, dedi. Bu kötü mü? Kötü değil ama fotoğrafların konunun cazibesi altında kaybolmasından korkuyorum. Anlamadığımı fark edince, bence önemli olan seçilen konu değildir, diye sürdürdü konuşmasını. Önemli olan seçtiğin konuyu nasıl anlattığındır. İnsanların ilgilerini fazlaca çeken konulardan hep korkmuşumdur. İlginç konuların sanatçının yeteneğini sınırlayacağını düşünürüm. Katya'nın ne demek istediğini anlamaya başlamıştım. Onun hakkındaki kuşkularım dağılmasa da sonunda benim gibi düşünen birini bulduğum için seviniyordum. Fakat o Kenan'ı ne kadar etkileyebilirdi? Ne olursa olsun şansımı bir kez daha denemeye karar verdim. Ben de aynen sizin gibi düşünüyorum diye hevesle başladım söze. Bence de asıl yaratıcılık sıradan basit konuları ele alıp bir sanat eserine çevirmektir. Oo, bakıyorum da sanat eleştirmenliğine soyunmuşsun Selim, diyen Kenan'ın kısık sesiyle yarıda kaldı sözlerim. Bizim serseri tam karşımda duruyordu. Anlaşılan seni de alacağız ekibe, diyerek takılmayı sürdürdü. Ne haber Kenan, diyerek arkadaşıma sarılmak istedim. Aman uzak dur, çok kötü grip oldum. Şu sese baksana, sana da bulaştırmayayım. Katya'ya baktı. Selim'le daha önce tanışmıştınız değil mi? Ülkemizin en ünlü moda tekstilcisidir. Azya adını Türkiye'ye kabul ettirdi. Yakında tüm dünyaya kabul ettirecek. Bir an bana baktıktan sonra yeniden kadına döndü. Hastalığın ölgünleştirdiği gözlerinde muzip bir ışığın yandığını gördüm. Selim'in yanında çok dikkatli ol, acayip zamparadır. Kaşla göz arasında götürür seni, farkına varmazsın. Katya şöyle bir süzdü beni, sanki çırılçıplakmışım gibi büyük bir utanç kapladı içimi. Halimi belli etmemek için, ulan ne adamsın be, diye çıkıştım Kenan'a. Hastalıktan gebereceksin, aklın fikrin hala muzırlıkta. Niye muzırlıktaymış? Yalan mı, zampara değil misin? Tövbe tövbe, duyan da gerçek sanacak. Hala beni süzmekte olan Katya'ya bakarak sürdürdüm. Siz bu delinin söylediklerine inanmayın. Güya şaka yapıyor. Ben kendi halinde evli barklı bir adamım. Bunu söyler söylemez de içimi bir pişmanlık kapladı. Neden bu kadına açıklamalarda bulunuyordum ki? Canımın sıkıldığından habersiz olan Katya, siz onu aldırmayın Selim Bey, dedi. Çünkü ben de aldırmıyorum, şakalarına alıştım artık. Bu iki laf daha söylemek için, bir iki laf daha söylemek için Kenan'a döndüm. Tamam tamam, kızma, takıldık işte, dedi. Hastalığın bile alıp götüremediği neşesiyle. Hadi gidip yemek yiyelim, şu vitaminler acayip iştah açıyor. Aslında karnım aç değildi. Buna rağmen Fransız ortaklarımla yarım saat sonra toplantı yapacak olmasam Kenan'ın önerisini severek kabul ederdim. Olanı biteni çıldırısıya merak ediyordum. Az sonra bir toplantıya katılmam gerekiyor, başka zaman. Ama gideceğiniz yere kadar birlikte yürüyelim. Uzağa gitmeyeceğiz. Hemen şurada kaktüste yiyeceğiz. Duraksadım. Şu entellerin gittiği yer mi? Ne olacak, biz de entel sayılırız. Hem acayip güzel yemekleri var. Lafı gediğine koymanın tam sırasıydı. Hani sen onlardan nefret ediyordun? Gene ediyorum, dedi istifini bozmadan. Ama onlarsız da bu iş olmuyor. Yeniden yürümeye başlamıştı. Katya ile ben de ayak uydurduk. Nihat nerede, diye sordum. Sirkeciye gitti. Filtre ısmarlamıştık, onları alacak. Biraz duraksadıktan sonra sordu. Sahi ya, senin işler nasıl? Para sorunun vardı, hallettin mi? İşte Kenan böyledir. Önce size takılır, canınızı sıkar. Tam ona kızmaya başladığınız anda ne yapar eder? Yeniden kazanır kalbinizi. Hallettim, hallettim. Fabrikayı kuruyoruz. Büyük bir aksilik çıkmazsa önümüzdeki yıl bu zamanlar başlarız üretime. Çok iyi, sevindim. Geçen görüşmemizde biraz umutsuz görmüştüm seni. Sıkıntı, biliyorsun bu işleri. Neyse, neyse, işlerin yolunda olduğuna sevindim. Neredeyse Kaktüs Kafe'nin bulunduğu İmam Adnan Sokağı'nın köşesine gelmiştik. Ayrılmadan önce merakımı gidermeliydim. Siz ne yaptınız, nasıl gidiyor çalışmalar? Gerçi arada bir Nihat'tan alıyorum haberleri ama. Suratı asılır gibi oldu Kenan. İyi gidiyordu aslında. Belki Nihat anlatmıştır. Benim ofisin çatısını stüdyoya çevirmiştik. Aksilik işte, 2 gün önceki Lodos'ta bacanın biri yıkılmış, çatı hasar görmüş. Bütün yağmur bizim stüdyoya yağmış. Allah'tan teknik malzemeyi götürmemiştik. Pek hasar olmadı. Yeniden tamir ettireceğiz ama bu çatı katından korkuyorum abi. Biz de Katya'yla 2 gündür bunu konuşuyoruz. Alt katlarda bir yer bulsak daha iyi olacak galiba. Aklıma benim Ayhan Işık Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katı geldi. Arkadaki bizim evi biliyorsun dedim. Evet dedi. Durdu, lafın nereye geleceğini anlamış gibiydi. Ela gözlerinin ışıldadığını gördüm. Giriş katı boş. Kiracı 4 ay önce taşındı. Çok karanlık oluyormuş. Teklifimin sonunu bile dinleme gereği duymadan tam bize göre dedi. Ne kira istersen öderim. Saçmalama, ne kirasıymış, işini görürse sevinirim. Kenan sevgiyle baktı bana, biraz da hastalığın etkisiyle olacak, gözleri dolar gibi oldu. Katya'ya döndü. Görüyorsun değil mi? Anlattığım kadar yok muymuş? Bakma böyle soğuk durduğuna, altın gibi bir kalbi vardır bu herifin. Ne kadar da samimi konuşuyordu kadınla, yoksa sevgili mi olmuşlardı? Bu kadar çabuk mu? Katya'nın ona hayran hayran baktığını fark etmemek mümkün değildi. Bizim Kenan'ın da böyle güzel bir kadına ilgisiz kalması beklenemezdi. Yine de sevgili olmaları için erkendi. Fakat Kenan'ın ne kadar aceleci olduğunu da unutmamam gerekirdi. İşte yine aynı acelecilikle bana dönmüş soruyordu. Ne zaman bakabiliriz şu senin eve? Ne zaman istersen, mağazaya gider gitmez anahtarı yollarım sana. Ulan hasta olmasam sarılıp yanağından öpeceğim. Çok sağ ol Selim be. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Ne demek oğlum, arkadaşlar ne için vardır? Çok teşekkür ederiz Selim Bey dedi deminden beri bizi dinleyen Katya. Güzel gözlerinde minnettar bir ifade belirmişti. Bizi büyük bir sıkıntıdan kurtardınız. Ne yalan söyleyeyim, o çatı katı benim de hiç içime sinmiyordu. Bir işe yaradığına sevindim. Kenan'a sistemkar bir bakış attıktan sonra sürdürdüm sözlerimi. Gerçi arkadaşlar bizi bu işin dışında tutmaya çalışıyorlar ya, neyse. Kenan şaşkınlıkla söylendi. Ne? Kim seni uzak tutmaya çalışıyormuş? Yarı alaycı bir tavırla sürdürdüm takılmamı. Kim olacak? Sen ve Nihat. Soru dolu bakışlarını yüzüme dikti. Oğlum sen demedin mi bu iş belalıdır, beni bulaştırmayın diye? Belalıdır dedim ama beni bulaştırmayın demedim. Neyse işte, bu işe pek sıcak bakmadın, yalan mı? Göz göze geldik, Kenan'ın üzüntülü bakışlarını görünce dayanamadım. Doğru doğru. Fakat sizi caydırmak için öyle davranmıştım. Artık işe bulaştınız. Üzerime düşen neyse ben de yapmak isterim. Yapıyorsun işte Selimciğim. Aklına kötü düşünceler getirme. Seni dışlar mıyız hiç? Sessizce güldüm. Biliyorum, biliyorum. Dudaklarında tatlı bir gülümseyişle bizi dinleyen Katya'ya döndüm. Böyle konuştuğuma bakmayın. Biraz takılmak istedim. Hep o bana takılacak değil ya. Dudaklarındaki gülümseme, bütün yüzüne yayılan Katya, elbette dedi. Sizin de takılma hakkınız var. O an fark ettim, gülümserken gözlerinin rengi maviye dönüyordu. Gerçekten de çok güzel bir kadındı bu Katya. Kenan'ın neler düşündüğünü neler düşündüğümü anlayacağından korkarak konuyu değiştirdim. Sahi ne oldu, aldınız mı fotoğrafları diye sordum Kenan'a. Aldık, tam 66 cinayet fotoğrafı. Sanki ölümlerden değil de çok güzel bir konudan bahseder gibi hevesliydi. Belki duyduğum tepki yüzünden korkunç olmalı diye mırıldandım. Korkunç mu? Bana öyle gelmedi. Sen ne dersin Katya? Katya'nın yüzündeki gülümseme kayboldu. Korkunç olanları da var. Ama fotoğraflar daha çok keder uyandırıyor insanda. Nasıl söyleyeyim? Umutsuz sonlar, yarıda kalmış hayatlar, tamamlanmamış anlar. Fakat beni asıl şaşırtan ayrıntılar. Her cinayet mahalli birbirinden çok farklı. Hepsinin birbirine benzeyeceğini sanıyordum. Oysa inanılmaz bir ayrıntı zenginliği var. Dalgınlaştı, kendi kendine konuşur gibi mırıldandı. Bu işimi zorlaştıracak tabii. Peki fotoğraflara bakanlar nasıl karşılayacak? Bilmiyorum. Katya'nın kararsızlığı Kenan'ın canını sıkmıştı. Bunda bilmeyecek ne var? İyi karşılayacaklar. Çok iyi karşılayacaklar. Kimsenin aklına gelmeyen bir iş yapıyoruz. Herkes bayılacak. Bana bakarak başını salladı. Hadi itiraf et. Bu iş için hala kaygı duyuyorsun değil mi? Eskisi kadar değil. Boşuna kaygılanıyorsun. Fotoğraflara bir de sen bak. O kadar korkunç olmadığını göreceksin. Olur, bakarım. Genç kadın yanıtıma çok şaşırmış olacak ki. Sahi mi diye sordu. Gerçekten de bakmak istiyor musunuz? Evet, nasıl olsa siz onları çektikten sonra da bakmayacak mıyım? Hem böylece aradaki farkı da görmüş olurum. Tamam dedi Kenan. Ne zaman istersen gel. Fotoğraflar benim ofiste. Şu işleri ayarlayayım. En kısa zamanda gelirim.